Ayrım 27, sayfa 352. 37. Yağmur yağıyor olmasa olaylar daha değişik hale alabilirdi. Ama o gece bir soğuk hava dalgası Pensilvanya'ya özellikle ağır bir fırtına getirmiş, yolları su basmıştı. Ve böylece Laszlo ile beraberindekiler otoyoldan çıkıp bir motele girdi. Uyumak için henüz çok erken olduğundan birer içki içmek için bara indiler. Mandarvin ile Branigan televizyonundaki maçı izlerlerken Laszlo düşüncelere dalmıştı. Birden yan masada titreyerek oturan kadının farkına vardı. Kadının belirgin korkusu onu kendine çekip dikkatini üzerinde toplamasına neden olmuştu. Ona doğru dönerken kadın da dudaklarına götürdüğü sigarayı yakmak için çantasından gümüş bir zippo çıkarttı. Çakmağın alevi titreyen elinde sağa sola sallanıyordu. O sigarasından ilk nefesini çekerken Laszlo da kendini bırakıp zihnini açtı. Ağzında yuvarlanan duman ciğerlerine gidince kadın bir rahatlık duygusuyla zihinsel anlamda iç geçirdi. Bu karışım sanki nirvanaydı. Gerçekten de çok korktuktan sonra bir sigara yakmak gibisi yoktu. Laszlo kadını o kadar korkutan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Ama umrunda da değildi. Önemli olan kadının zihninde uğuldayan o olağanüstü histi. Ağzının suyu akıyor diye takıldı Branigan ona. Gerçi onda ne bulduğunu pek anlayamadım ama... İlgilendiğim o değil dedi Laszlo gözlerini, zihnini değil bakışlarını kadından çekerek. Sadece sigarası. Neden daha önce söylemedin ki? Branigan iç cebinden bir paket Marlboro çıkarttı. Kutuyu tıklattı, kapağını açtı ve Laszlo'ya uzattı. Al. Teşekkürler dedi Laszlo. 6 aya aşkın süredir sigara içmiyordu. Ama duyduğu yalın arzu karşısında çaresizlikle eski alışkanlığına geri dönecekti. Sigarayı dudaklarına götürmeden önce baş parmağıyla işaret parmağı arasına yuvarlayıp ezip yumuşattı. Sonra önündeki sigara tablasından aldığı eşantiyon kibritten bir tane koparttı. Kibritin ecza sürlü ucunu baş parmağıyla paketin fosforlu şeridi arasına alıp sürttü. Kısa bir puf sesinin ardından fosfor hafif bir tıslamayla alev aldı. Parlak alev kibritten gövdesini takip ederek aşağıya doğru inmeye başladı. Laszlo bir an için kibriti gözlerinin önünde tutup titreyerek dans eden alevin ve parmaklarına vuran ısının keyfini çıkarttı. Sonra alevi sigarasının ucuna tuttu ve turuncular saçarak yanan tütünün dumanını içine çekti. Sigarayı ağzından çekti. Kibriti üfleyerek söndürdü. Kükürt kokusunu içine çekerken kibritin gri dumanının ince bir iplik şeklinde tavana doğru yükselişini seyretti. Yeniden dudaklarına götürdüğü sigaradan bir nefes daha aldı. Duman ağzının içinde yuvarlanırken kanının nikotini ciğerlerinden emdiğini hayal etti. Dumanı burun deliklerinden bıraktı. Sonra gözlerini yumdu ve sigaranın tadının, dokunuşunun, kokusunun, her şeyinin keyfini çıkararak kendini bıraktı. Ne kadar süreyle öyle kaldığına emin değildi. Günler gibi gelmesine rağmen gözlerini açtığında dudaklarının arasından çektiği beyaz çubuğun uzunluğu ona aradan sadece birkaç saniyenin geçmiş olduğunu anlatıyordu. Ama sinir ileticileriyle birleşen nikotin, o birkaç saniye içinde beyninde kimyasal bir tepkime başlatınca başka şeyler oldu. Laszlo uyandı. Ansızın yaşamının son 2 ayıyla yüzleşen Laszlo, dehşet içinde kalmıştı. Duygularını hiç beklemediği bir anda gerçek yüzleriyle görmüştü. Hepsi yapaydı. O barda iki duygusuz adamın, hayır, askerin arasında ne işi vardı? Hele 3 metre ilerisinde... Dönüp arkasına bakmamak için masanın kenarını sıkı sıkıya kavradı. Tam arkasına olmasına rağmen Laszlo, o kızın bir süpernova yoğunluğuyla yandığını sezebiliyordu. Sigarasından bir nefes daha çekip dumanını üfledi. Beyaz bulut yüzünün etrafında dağılırken hiç kımıldamadan durdu. Herhangi bir tepki vermemesi gerektiğinin içgüdüsel olarak farkındaydı. Bunu yaparsa kız da onun farkında olduğunu anlayacaktı. Samantha, kızın onunla ilgisi olabilir mi? Elbette. Sigaradan derin bir nefes daha çekti. Eliyle kasten kibrite çarpıp masadan düşürdü ve almak için eğildi. Doğrulurken hafifçe yana dönerek mekana göz gezdirdi. Kızı o zaman gördü. 10 metre kadar ilerisinde oturuyordu ve saçları sıkı bir at kuyruğu şeklinde toplanmıştı. İki yanında Laszlo'nun o ana kadar görmediği ama benzerlerini hissetmiş olduğu 2 adam vardı. Tıpkı Branigan ve Manderville gibi hiçbir duygu yaymıyorlardı. Kızın zihnini yokladı. zonklayan bir üstünlük duygusuyla karışmış donuk bir bıkkınlık ve küçümseme vardı. Ona bakarken kız da dönüp gözlerini doğrudan üzerine dikti. Lazlo bir karar vermek zorundaydı ve bunu hemen yapması gerekiyordu. Kestiremediği bir zamandan beri onun etkisi altındaydı ve bir şekilde kontrolünden kurtulmuştu. İçinde kabaran zihinsel saldırı dürtüsünü zor da olsa bastırdı. Öyle bir şey yaparsa sadece onunla değil, Brannigan ve Manderville'le de boğuşması gerekecekti. Bir şeylerin ters gittiğini sezerlerse onu kontrol altına alırlardı. Sakinleşti ve kız tüm dikkatini onun üzerine odaklarken kendisi de bir dakika önceki hislerinin gerçekçi yankıları olduğunu umduğu duygular yaydı. Mutluluk, tatmin, kayıtsızlık. Kızın varlığı ormanda hareketsiz durup yakınlarda kırılacak bir dal sesini bekler gibi bir süre daha zihninin etrafında oyalandı. Sonra geçip gitti. Kızın zihinsel hapishanesinden nasıl olup da kurtulduğunu düşünen Lazlo sigaradan derin bir nefes aldı. Külünü tablonun kenarına vurarak silkti ve bükülerek yükselen dumanı seyrederken bulmacanın son parçası yerine oturdu. Nikotin. Neden oydu işte. Beynindeki kimyasal tepkime bir şekilde kızın onun üzerindeki kontrolünü kırmış olmalıydı. Ve şimdi özgürdü. Ama ne kadar süre için? Ve nikotinin etkisi geçince ne olacaktı? Eskiden olduğu hale mi dönecekti? Yanan sigaraya baktı. Kalbi hızla atarak bir nefes daha çekti. Nikotinin çok kısa bir yarılanma ömrü vardı. Birkaç dakika içinde etkisi geçmeye başlayacaktı. Fazla zamanı yoktu. Kayıtsız görünmeye çalışarak Brannigan'a döndü. ''Şundan bir tane daha versene.'' ''Elbette.'' diyen iri yarı adam paketi ona uzattı. ''Al bakalım.'' Lazlo paketten bir sigara daha çekerken duyduğu rahatlama hissini gizlemeye çalıştı. Bu kez ön sevişme faslını atlayıp sigarayı çabucak yaktı. Derin bir nefes çekti. Tamamen kendine gelmeye başladığını hissedebiliyordu. Bunun nedeni mutlaka nikotindi. Daha fazlasına ihtiyacı vardı. Çok daha fazlasına hem de. Mekana hızla göz gezdirdi ve aradığı şeyi buldu. Yanlarından geçen garson kıza bakarken aklına bir şey gelmişti. Elini boş şişeye doğru salladı. ''Bu meret nerelere vuruyor be?'' dedi. ''Tuvalete gitmem gerek.'' Brannigan'la Manderville başını salladı. Ona aldırış ettikleri yoktu. Neden umursasınlardı ki? Kız ikisinden de çok daha güçlü bir bebek bakıcısıydı nasılsa. Lazlo hızla tuvaletlere doğru yürüdü. Kapının önünde durup bekledi. Yaşamının en uzun geçen 2 dakikasından sonra garson kız göründü. Eteğini düzeltmekle meşgul olduğundan Lazlo uzanıp elini tutana kadar onun farkına bile varmadı. Duyduğu suçluluk hissine engel olamayan ama bunun tek şansı olduğunu bilen Lazlo, daha önce bilinçli olarak hiç uygulamadığı bir şeye başvurdu. Kendini zorla başka bir zihin haline soktu. 38. O zamana dek yaşadıklarının hiçbirine benzemiyordu. Bir an için kızın şaşkınlık ve ızdırabının çevresinde dolaştı. Bir sonraki an ise içeriye girmiş, kızın duygusal bilincinin derinlerine dalmıştı. Onu hiç düşünmeden tatlı bir şefkat ve keskin, kekremsi bir özleme boğdu. İstediği duyguları zihnine sokarken bir yandan da elini sıkıp zihnini büktü. Sonra yavaşça kendini fiziki dünyadaki varlığını da hissettirecek kadar geri çekti. Kızın gözlerinin içine baktı. Bariz şekilde afallamıştı ama geri çekilmedi. Lazlo öne doğru eğilip dudaklarını onunkilere yapıştırdı. Dilini ağzının içine iterken bir yandan da zihniyle onun arzusunu kamçıladı. Ve kız da aynı şekilde karşılık verdi. Elleri Lazlo'nun sırtında dolaşırken dili onunkini arıyordu. Lazlo onu zihne durmaksızın zevk pompalarken ellerini vücudunda dolaştırdı. Sonra öpüşmeyi bitirdi. Kız gözlerini açtı. Bakışları hülyalı ve parlaktı. Nefes nefeseydi ve alnında ince bir ter tabakası parlıyordu. Merhaba dedi Lazlo suçluluk duygusunu bir gülümsemeyle maskeleyerek. Merhaba diye karşılık verdi kız. Yüzü heyecan ve istekle kızarmıştı. Sormaya korkuyorum ama bana bir iyilik yapar mısın? Kızın gözleri parladı. Her ne istersen. Masaya dönen Lazlo bir sigara daha yaktı. Birkaç dakika sonra garson kız da tuvaletlere giden koridorda göründü. Yanlarından geçerken ona gülümseyerek baktı. Sanırım bir hayranın var dedi Manderville başıyla onu işaret ederek. Ha? Lazlo fark etmemiş gibi yaparken zorlanmamıştı. Neredeyse 9 haftadır zerre kadar cinsel arzu göstermemişti. Brannigan'ın dürterek, ''Yok bir şey'' dedi Manderville. ''Sen içmene devam et.'' Laszlo, o gece kendisini ayık tutanın saf irade gücü mü, yoksa adrenalin mi olduğuna emin değildi. Tek bildiği sigarayı tüttürmeye devam ettikçe zihninin de açıldığıydı. Yine de Manderville ile Brannigan'ın ona ancak mama sandalyesine oturan bir yaşındaki bebeği yöneltecekleri kadar ilgi gösteriyorsa da kafası karışmış bir görüntü sergilemeye dikkat etti. Ama asıl kandırmaya çalıştığı kişi kızdı. Etrafındaki dünyaya aldırış etmiyor gibi görünse de Laszlo bunun gerçek olmadığının farkındaydı. Kız öfkeyle için için kaynıyor, zihni etraftaki herkesi azgın bir küçümsemeyle yokluyordu. Dakikalar ilerledi. Laszlo odasına dönebilmek için adamların keyfinin gelmesini bekledi. Birkaç saat sonra askerler nihayet yatmaya karar verdi. Manderville sallanarak kızın masasına doğru giderken Brannigan da Laszlo'ya eşlik etti. Laszlo'nun kalbi merdivenlerde heyecanla çarpmaya başladı. Brannigan'ın odasında olduğunu umut ettiği şeyi görmesine izin veremezdi. ''Bana anahtarını ver.'' dedi Brannigan esnemesini engellemeye çalışarak. Laszlo ellerinin boş olduğunu bildiği ceplerinde dolaştırıp bir şey arıyormuş gibi yaptı. ''Kaybetmişim.'' dedi. Bir yandan da kızın onu izliyor olması ihtimaline karşı yalanını gizlemek için ılık bir belirsizlik yaydı. ''Öf be!'' Brannigan canı sıkkın bir ifadeyle içini çekti. ''Gel.'' Birlikte resepsiyona indiler ve yeni bir anahtar alıp odaya döndüler. Laszlo, adamın anahtarı kendisine vereceğini umuyordu ama Brannigan kilde soktu. Onu umutsuzca durdurmaya çalışan Laszlo bileğini kavradı. İri yarı adam bu ani temasla irkilip birden döndü. Ama Laszlo'nun elinden kurtulamadan zihninin o sert, aşılamaz olarak algılanan yüzeyi birden geçirgenleşti. Laszlo hiç düşünmeden yorgun bir mutluluk hissi yaydı. ''Boş ver.'' dedi. Öteki elini yavaşça Brannigan'ın omzuna koydu ve öne doğru bir adım attı. ''Ben hallederim.'' Brannigan duraksadı. Laszlo ne yapacağına karar vermeye çalışan adamın zihnindeki karmaşayı sezebiliyordu. Dişlerini sıktı ve varlığının buna bağlı olduğunu bilerek onu zihniyle bir kez daha dürttü. Brannigan'ın gözleri bulanıklaştı ve yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. ''Tamamdır.'' dedi geri çekilerek. ''İyi uykular.'' Teşekkürler. Laszlo adamın üzerindeki kontrolünü hala gevşetmemişti. İyi geceler. Adamın bileğini bırakırken seri bir hareketle odaya girdi ve kapıyı kapattı. Aralarındaki fiziki temas biter bitmez zihinsel bağları da koptu. İçinden hemen ışıkları açıp garson kızının kendisinden istenen şeyi yapıp yapmadığını kontrol etmek geçse de kıpırdayamıyordu. Dehşet içinde ve Brannigan'ın kapıyı çalmasını bekleyerek karanlıkta öylece durdu. Yapabileceği tek şey beklemekti. Birkaç saniye hiçbir ses gelmedi. Soluğunu tuttu. Sonunda adamın ayaklarını sürüyerek koridorda yürüyüp uzaklaştığını duydu. Bitkin bir şekilde soluğunu bıraktı. Gözlerini yumdu ve duvara yaslandı. Zihnini biraz dinlendirmek istiyordu ama odada yalnız başınayken bile kızın zihinsel duyargalarının aralarındaki ince duvardan sızdığını hissedebiliyordu. Yan odadaydı. Onun için psişik oyununu oynamaya devam edip hoş bir umursamazlık havası takındı ve elektrik düğmesine uzandı. Bir an ne göreceğinden korkarak eli düğmenin üstünde bekledi. Eğer garson kız söyleneni yapmadıysa durumu nasıl idare edeceğini bilmiyordu. Benliğini yeniden yan odadaki kıza kaptırma düşüncesiyle ürperdi. Ama garson belki de kendisinden bekleneni yapmıştı. Bunu anlamanın tek yolu ışığı açıp bakmaktı. Düğmeyi çevirdi. Gözlerini soluk yeşil halıdan kaldırıp odayı baştan başa taradı. Bakışları yatağa ulaşınca katıksız bir sevinç tüm benliğini sardı. Kareli yatak örtüsünün üzerine yığılmış gördüğü en güzel manzara vardı. Bolca sigara ve çiğnemelik tütün. Camel, Marlboro, Kent, Chesterfield, Winston ve Lucky Strike. Jelatin kaplı paketler ve gümüş rengi metal kutular lambanın ışığında parlıyordu. Yatağa doğru iki adım atan Laszlo, en yakındaki metal kutuyu aldı. Kapağını açtı, içindeki yapış yapış kahverengi tütünden bir parça kopartıp yanağının içine yerleştirdi. Eğer zihnini özgür bırakan gerçekten nikotinse teslimat şeklinin fark yaratmaması gerekirdi. Tütün topağını emip bekledi. Sigara içtiği zamanki o rahat, yumuşak, kafası dumanlı hissin aynasını yeniden duydu. Kızın zihninin kendininkini yokladığını hissediyordu ama barda olduğu gibi tutunacak yer bulamıyordu. Lazlo iç geçirdi ve yüzünde 2 aydan beri ilk kez gerçek bir gülümseme belirdi. Artık özgür olduğuna göre sıra bir plan yapmaya gelmişti. 39. Jill kapıdan yatağa kadar saçılmış ayakkabılara, çoraplara, gömleklere ve kot pantolonlara baktı. St. John's'tan ayrılıp Katolik okul üniformasını büyük bir mutlulukla geride bıraktığında ilk değiştirdiği şey giyecekleri olmuştu. Diğer her şeyde olduğu gibi rahibeler onu giyim konusunda olmadığı bir şey yapmaya çalışmıştı. Bir kız gibi görünmekten nefret ediyordu. Hem de neredeyse bedeninden nefret ettiği kadar. Özellikle de büyümekte olan göğüslerinden tiksiniyordu. Diğer kadınların göğüsleri hoşuna gidiyordu. Ama kendisininkileri hissetmek bile büyük sıkıntıydı. Neyse ki Samantha, hemşire Martha'nın aksine onun istediği gibi giyinmesine izin veriyordu. Bu da giderek kadınsı hatlar kazanmaya başlayan bedenini gizleyebileceği anlamına geliyordu. Üstelik Samantha ona gerçek anlamda sorumluluklar da vermişti. Örneğin Lazlo'yu kontrol etmek. Bardayken zihni onunkinin üzerinden sanki buz üstündeymiş gibi kayıp gidince dehşete kapılmasının nedeni de buydu. Sonra başını kaldırmış ve adamı kendisine bakarken görmüştü. Hemen kendini tekrar onun zihnine gömmüş, bir an için direnç hisseder gibi olduysa da Lazlo yine eski haline dönmüştü. Mutlu, şaşkın bir umursamazlık topu. Rahatlamıştı Jill. İstediği son şey Samantha'yı düş kırıklığına uğratmaktı. Samantha. O adı beyninde döndürdü. Çok güzeldi. Ateşli ve egzotik. Kendisininki gibi can sıkıcı ve basit değil. Keşke... Birden bir duygu seli hissetti. Rahatlamayla karışık yoğun bir sevinç. Gözlerini açtı ve olduğu yerde dikilip bakışlarını duvara dikti. Öte tarafta bir şeyler Lazlo'yu çok mutlu etmişti. Adamı zihni yokladı ama onu düşüncelerinden kopartan o canlı renkler solmuştu bile. Daha derinlemesine yokladı. Yine hiçbir şey yoktu. O anlık akışı hayal etmiş olduğuna karar verdi. Lazlo onun elinden kurtulabilecek kadar güçlü değildi. Yine de yatağı yanındaki komodinin çekmecesini açtı ve lacivert kapaklı incile çıkarttı. Yataktan aşağı kaydı. Yere diz çöktü ve en sevdiği bölümü açtı. Efesliler 6. bölüm 11. ayet. Derin bir soluk alıp yüksek sesle okumaya başladı. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız onlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhlar ordusuna karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Ve Jill de öyle yapacaktı. Hangi şekle girmiş olursa olsun iblise karşı duracaktı. O şekil Lazlo Coelho olsa bile. Keskin zil sesi Lazlo'nun bilincini paslı bir bıçak gibi kesti. Gözlerini açmadan el yordamıyla telefonu buldu. Alo. Günaydın efendim. Saat 4. Uyandırma çağrınız. Telefonu kapatan Lazlo ağzındaki sertleşmiş tütün topağını çöp sepetine tükürdü. Sonra hemen komodinin üzerindeki kutuya uzanarak yapışkan bir parça daha aldı. Tütünün tadı midesini bulandırdı ama kendini çiğnemeye zorladı. Öksürünce ağzından yapışkan bir balgam çıktı. İçgüdüsel olarak çöp sepetine doğru eğildi. Sonra hemen kendine engel oldu. Herkesi kandırmak istiyorsa tükürmemesi gerekiyordu. Ağzını kapattı ve balgamı yuttu. Midesi kalksa da kusma isteğini bastırdı. Onun yerine yeni parçayı ağzının içinde dolaştırarak emmeye başladı. Sendeleyerek banyoya gitti ve aynadaki yansımasına baktı. Neredeyse hissettiği kadar kötü görünüyordu. Sanki bir gecede 10 yıl birden yaşanmıştı. Gözlerinin altında koyu renk torbalar oluşmuş, derisi kurumuş ve çatlamıştı. Eğilip ağzını musluğa dayadı ve ağzındaki tütün topağını yutmamaya gayret ederek kana kana su içti. Yapış yapış olmuş boğazından aşağıya inen soğuk su çok iyi gelmişti. Son yudumu ağzına çalkalayıp lavaboya tükürdü. Çamur rengi koyu bir sıvı çıkmıştı. Görüntüsü bile midesini yeniden ağzına getirmeye yetti. Ama kendine hakim olmayı başardı. Kendini berbat hissediyor olsa da hiç değilse yeniden insanlığa dönmüştü. Ve o sabah aklı önceki akşamdan bile daha berraktı. Biraz ürkerek kızın zihnini yokladı. Belli belirsiz bir pusun gerisinde gizlenmiş hafif, sessiz ve donuk bir karmaşa algıladı. Rahatlayarak hemen geri çekildi. Kız uyuduğu sürece düşünceleri tam olarak kendisine ait olacaktı. Yakalandığından o yana, ki sonunda kavramayı başardığı gibi ele geçirilmişti, kız her gün onu uyandıktan birkaç saniye sonrasından itibaren zihinsel olarak kontrol altında tutuyor olmalıydı. Her sabah yaşadığı o akıl karışıklığını düşündü ve bunun nedeninin kızın zihnini ele geçirmesinin anında gerçekleşmemesi olduğunu anladı. Onu alt etmesi birkaç saniye alıyordu. Şimdi ise rolleri değiştirmek için eline bir fırsat geçmişti. Nikotin tarafından korunan zihniyle o irade savaşlarından galip çıkacağına inanıyordu. Ancak içgüdüsel olarak da kavramsal özden yoksun olarak yayılan duyguların uzun vadeli etkinlik sağlayamayacağını biliyordu. Samantha da bir yandan onu kandırmakta olduğu için kız onu kontrol etmekte başarılı olmuştu. Kızın eylemlerini onunla iletişime girmeden kontrol edebilmesi mümkün değildi. Tek seçenek kaçmaktı. Başarısız olursa yeni bir fırsat bulana kadar zihnini korumak için tütün stoğunu kullanabilirdi. Plan basitti. İlk uçakla Oregon'a gidip çocukları geri getirecekti. Kapıdaki gözetleme deliğinden dışarıya baktı. Birkaç saniye sonra Manderville salınarak görüş alanına girdi. Lazo tütün kutularını topladı. Dördünü ceplerine, birkaçını kemerinin altına yerleştirdikten sonra gerisini sırt çantasına ve giysilerinin içine sakladı. Pek rahat değildi. Ama kutular hiç değilse bol giysileri içinde belli olmuyorlardı. Derin bir soluk aldı ve kapıyı açtı.